kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 32. Ayrım. Kentte ne kadar kalacağı konusunda kesin bir şey söylemedi. Bayan Buddenbrook, oğlum neredeyse gelir kahvaltıya, Bay Permander, birlikte tereyağlı ekmek yiyerek bizi sevindirmez misiniz diye sorunca, sanki bu soruyu bekliyormuş gibi büyük bir istekle daveti kabul etti. Konsul Thomas Buddenbrook geldi ve kahvaltı odasının boş olduğunu gördü. Üzerinde iş kıyafeti vardı, biraz yorgundu ve işi başından aşkındı. Çabucak bir şeyler atıştırmak istediğini hatırlatmak için yukarıya çıktı. Ancak saatinin kordonunda aşırı derecede süsler sallanan ve lodan ceket giymiş olan konuğun alışılmadık görüntüsünü ve armonyumun üstündeki keçi tüylü şapkasını fark eder etmez, nazik bir tavırla başını kaldırdı ve Bayan Antoni'nin ağzından pek çok kez duymuş olduğu isim söylenir söylenmez kız kardeşine şöyle bir baktı ve Bay Permaneder'i son derece içten selamladı. Thomas oturmadı. Hemen Matmada Jungman'ın kahvaltı masasını hazırladığı ve semaverin fokurdadığı arakata inildi. Semaver, rahip Tiburtius ve eşinin armağan ettiği gerçek bir semaverdi. Bay Permaneder masadaki yerine otururken masanın üzerindeki soğuk büfenin zenginliğine göz gezdirip ''Seçim yapmayı da çok kolaylaştırıyorsunuz.'' dedi. Birine hitap ederken arada bir çoğul olarak ve masum bir yüz ifadesiyle ikinci şahsı kullanıyordu. Thomas Buddenbrook, Bay Permaneder sizin oraların ünlü birasına pek benzemese de içimi bizim buralardakinden daha iyidir diyerek bu saatte kendisinin de severek içtiği kalın kahverengi köpüklü Porter marka İngiliz birasını konuğunun bardağına doldurdu. Bay Permaneder ağzında bir şeyler çiğneyerek teşekkür ederim sayın dostum dedi ve Matmazel Jungman'ın dehşetle kendisini izlediğini fark etmedi. Ancak İngiliz birasından öylesine isteksiz içiyordu ki, Bayan Konsul Buddenbrook aşağı kattan bir şişe Butyl marka kırmızı şarap getirtti ve Bavyeralı konuk canlanarak yeniden Bayan Grünlich'le sohbet etmeye başladı. Göbeği yüzünden masadan oldukça uzak oturmuştu. Bacaklarını iyice açıp tombul beyaz elli kısa kollarından birini sandalyenin arkalığından aşağı sarkıtırken, fok balığı bıyıklı kocaman başını biraz yana eğmiş, Tony'nin söylediklerini ve verdiği yanıtları, yüzünde insanı sinir eden bir rahatlıkla ve çekik gözlerini kırpıştırarak dinliyordu. Tony, Bay Permaneder pek beceremediği için onun balığını ayıklamasına yardım ediyor ve bir yandan da hayatla ilgili şuradan buradan konuşmaktan geri kalmıyordu. ''Ah Bay Permaneder, hayatta güzel ve iyi şeyler ne çabuk geçiyor.'' dedi Tony. Lafı Münih'e getirdi ve elindeki çatalı ve bıçağı bir an için masaya bırakıp sert bir ifadeyle bakışlarını tavanda dolaştırdı. Ayrıca arada bir de Bavyera ağzıyla konuşmayı denedi, ancak denemesi eğlenceli olduğu kadar da başarısızdı. Yemekteyken kapı tıklatıldı ve büro işlerini öğrenen çırak bir telgraf getirdi. Konsul Buddenbrook telgrafı okurken parmaklarını ağır ağır bıyıklarının arasında dolaştırıyordu. Telgraf metninin içeriğiyle çok ilgilendiği belli olmasına karşın neşeli bir ses tonuyla ''İşler nasıl Bay Permaneder?'' diye sordu. Sonra çırağa dönerek ''Tamam çocuğum'' dedi ve o da hemen oradan uzaklaştı. Bay Permaneder ''Benim işler mi dostum?'' diye yanıt verdi ve öteki kolunda sandalyenin arkalığından aşağı sarkıtarak tüm hantallığıyla o kalın ve kas katı boynunu Thomas'tan yana çevirdi. ''Söylenecek fazla bir şey yok. Ne olsun, uğraşıp gidiyoruz işte. Biliyorsunuz Münih.'' Permaneder kendi memleketinin adını öyle bir biçimde söylüyordu ki neyi kastettiğini insan sadece tahmin edebilirdi. ''Münih bir iş kenti değil. Herkes rahatını ve birasını düşünüyor. Öyle yemekte telgraf filan okumazlar bizim orada. Allah kahretsin, orada değişik bir çalışma biçimi var. Teşekkür ederim, bir kadeh daha alırım. Maalesef böyle işte. Ortağım Noppa hep Nürnberg'e gitmek istemiştir. Çünkü orada hem borsa var hem de girişimci ruh. Ama ben Münih'imizi bırakamam. Bu asla mümkün değil, zor bir durum. Bir kere her yerde abuk sabuk rekabet türedi. Ve ihracat da acınacak durumda. Yakında Ruslar bile şerbetçi otu yetiştirmeye başlayacaklar. Permaneder Konsul Buddenbrook'a şöyle bir baktı ve şunları söyledi. Aslında benim yakınacak bir durumum yok dostum. İşlerimiz oldukça iyi sayılır. Sizin de bildiğiniz gibi Niederpor'un müdürlüğünü yaptığı çok ortaklı bira fabrikasından oldukça iyi para kazanıyoruz. Burası önce çok az ortaklı bir işletmeydi. Ancak biz onlara kredi ve peşin para verdik. %4 faizle ve ipotek etme koşuluyla. Binalarını büyütebilsinler diye. Ama şimdi işe dört elle sarılıyorlar ve yıllık satışımız ve gelirimiz örtüşüyor sayılır diyerek sözünü bitirdi. Kendisine sunulan sigara ve puroları nazik bir biçimde geri çevirdi ve izin isteyerek cebinden çıkardığı boynuz taşlı uzunca piposunu yakıp çevresini duman içinde bırakarak Konsul Buddenbrook'la bir iş sohbetine başladı. Sohbet daha sonra siyasi konulara kaydı ve Bay Permaneder, Bavyera ve Prusya ilişkilerinden, Kral Maximilian ve İmparator Napolyon'dan söz açtı. Konuşmasının bazı yerlerinde hiç anlaşılmayan deyimler kullanıyor ve konuşma içinde yaptığı duraksamalarda anlaşılmaz bir nedenle iç çekerek ''Tanrım bu nasıl bir koşuşturmadır?'' ya da ''İşte böyle bir sürü hikaye gibi şeyler söylüyordu.'' Matmazel Jungmann şaşkınlıktan ağzındaki lokmayı çiğnemeyi unutmuş, hiç ses çıkarmadan o parlak kahverengi gözleriyle yabancı konuğun yüzüne bakıyordu. Alışkanlığından masanın üstüne hep dikey olarak tuttuğu çatal ve bıçağı hafifçe ileri geri oynatıyordu. Böyle bir konuşma biçimine bu evde hiç tanık olmamışlardı. Bu eve hiç böylesine pipo kokusu yayılmamıştı. Böylesine vurdum duymaz ve patavatsız patavatsız konuşan bir konuğu daha önce hiç görmemişlerdi. Bayan Konsul Budenbrock, küçücük bir protestan cemaatinin Katolikler arasında uğradığı dışlanma konusunda endişelerini dile getirerek bilgi aldıktan sonra dostça bir tavırla konuyla ilgili görüşlerini ısrarla vurguladı. Tony'nin yemek süresince dalgın ve tedirgin hali gözlerden kaçmıyordu. Ama Konsul Thomas Budenbrock çok keyifliydi. Hatta annesini bir şişe daha kırmızı şarap getirtmeye razı etti ve Bay Permaneder'i Breitstrasse'deki evine davet ederek eşinin kendisini tanımaktan çok memnun olacağını söyledi. Şerbetçi otu tüccarı tam 3 saat sonra gitme hazırlıklarına başladı. Piposunu boşalttı, bardağındaki şarabı bitirdi ve dizlerini ovalayarak lanet olsun dedi ve ayağa kalktı. Sizleri tanımış olmaktan büyük onur duydum. Saygıdeğer bayan, hoşça kalın. Hoşça kalın bayan Grünlich. Hoşça kalın Bay Budenbrock. İyi günler Matmazel. Onun bu sözlerini duyan Ida Jugman dehşet içinde yerinden fırladı. Yüzü sapsarı kesilmişti. Bay Permaneder odadan dışarı çıkmak üzereyken kendisine iyi günler demişti. Bayan Konsul Budenbrock ve oğlu birbirlerinin yüzüne baktılar. Bay Permaneder, Trave Irmağı kıyısındaki mütevazi bir otelde kaldığını ve şimdi oraya gideceğini söylemişti. Yaşlı bayan Konsul Budenbrock, Bay Permaneder'e yaklaşarak, ''Kızımın Münih'le arkadaşı ve kocası buraya çok uzak. Yakın zamanda gösterdikleri konukseverliğin karşılığını verme fırsatı bulacağımızı sanmıyorum. Ama siz sevgili Permaneder, güzel şehrimizde kaldığınız sürece bizde kalırsanız bizi çok sevindirmiş olursunuz. Sizi bütün içtenliğimizde konuk etmek isterdik.'' Bayan Konsul ona elini uzattı ve Bay Permaneder daveti hemen kabul etti. Daha önce kahvaltı teklifini kabul edişi gibi yine hemen ve sanki dünden razıymış gibi her iki bayanın elini öpüp doğa manzaralı tablolar odasına bıraktığı şapkasını ve bastonunu aldıktan sonra valizini göndertip kentteki işlerini de bitirince saat 4'te yine burada olacağına söz verdi. Thomas Budenbrock onunla birlikte kapıya kadar indi. Çıkış kapısında durdu, bir kere daha geriye döndü ve coşku dolu bakışlarla başını sallayarak Bavyera lehçesiyle şunları söyledi. Söylediklerimi alınmayın sevgili dostum ama çok yaman bir kız kardeşiniz var. Hoşça kalın, Tanrı sizi korusun. Sonra başını sallaya sallaya uzaklaştı. Konsul Budenbrock yeniden yukarı çıkıp bayanlara bakmadan edemedi. Ida Jungmann koridora açılan odalardan birini Münihli konuk için hazırlamak üzere elinde yatak çarşaflarıyla koşuşturmaya başlamıştı bile. Bayan Konsul hala kahvaltı masasında oturuyordu. Açık renkli gözlerini tavandaki bir noktaya dikmiş, beyaz parmaklarıyla sofra örtüsüne hafif hafif vuruyordu. Pencerenin kenarında oturmakta olan Tony kollarını kavuşturmuş, sağına soluna bakmadan ileriyi seyrediyordu. Bakışlarında ciddiyet ve biraz da sert bir anlatım vardı. Odada bir sessizlik oldu. Thomas Budenbrock kapının eşiğinde dururken üstünde Troika resmi bulunan tabakasından bir sigara aldı ve ''Peki, şimdi ne olacak?'' diye sordu. Gülmekten omuzları inip kalkıyordu. Bayan Konsul, ''Hoş bir adam.'' diye yanıt verdi sessizce. ''Ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum.'' dedi Thomas Budenbrock. Ne düşündüğünü gerçekten öğrenmek istermiş gibi, çabucak ve alaylı bir yüz ifadesiyle kız kardeşine döndü. Ama Tony yanıt vermedi, hep ileri doğru bakıyordu. Bayan Konsul biraz da kaygıyla ama ikide bir söylediği şu ''Lanet olsun'' sözlerini bir bıraksa çok iyi olur Tom diye devam etti. Anladığım kadarıyla bir biçimde kutsal ruhtan ve kutsal haçtan yakınıyor. Ah, bunun bir önemi yok anne. Kötü bir düşüncesi yok bunu söylerken. Ama Tom, davranışlarında biraz kabalık yok mu ne dersin? Konsul Budenbrock, evet ama Güney Almanyalılar böyledir işte dedi. Sigarasının dumanını odanın içine doğru üfleyerek annesine gülümsedi ve bakışlarını gizli gizli Tony'nin üstünde yoğunlaştırdı. Bayan Konsul bunun farkında bile olmadı. Tom, bugün Gerda ile birlikte bize yemeğe geliyorsun, tamam mı? Bunu benim hatırım için yap. Seve seve anneciğim, büyük bir memnuniyetle. Doğruyu söylemek gerekirse konuğumuzun evimizi ziyaret etmesi çok eğlenceli olacak. Sen de böyle düşünmüyor musun? Senin o din adamları konuklarından daha farklı bir adam. Herkesin düşüncesi kendine Tom. Tamam anne, anlaştık, şimdi gidiyorum dedi ve kapının tokmağını tuttu. Tony'ye dönerek, adamın üstünde müthiş bir etki bırakmışsın. Bundan yana hiç kuşkun olmasın. Onu geçirirken aşağıda bana ne dediğini biliyor musun? Yaman bir kız kardeşim var dedi bana. Onun söylediklerini söylüyorum sana. Bayan Grünlich bunun üzerine yüzünü kardeşine çevirdi ve yüksek sesle şunları söyledi. Pekala Tom, bana bunları anlatıyorsun. O bunları bana aktarmanı sana yasaklamadı elbette. Ama senin bunları bana aktarmanın uygun olup olmadığını pek kestiremeyeceğim. Ama şunu biliyorum ve açıkça söylüyorum ki hayatta önemli olan bir şeylerin nasıl söylendiği değil, gerçekten ne kastedildiği ve ne hissedildiğidir. Sen Bay Permaneder'i sözlerinle alaya alsan, onunla dalga geçsen de. Kimi alaya almışım ben? Kiminle dalga geçmişim? Tony, böyle bir şey benim aklımdan bile geçmedi. Nereden çıkarıyorsun bunları? Bayan konsül oğluna sert ve ciddi gözlerle bakarak, yeter Tom dedi. Kız kardeşine sataşmayı bırak artık demek ister gibiydi. Thomas Budambrock, bak darılmak yok Tony dedi. Seni kızdırmak istememiştim. Şimdi izin ver gideyim de. Bay Permaneder'in valizini almak üzere siloda çalışanlardan birini otele göndereyim. Hoşça kal. Kısım 5. Bay Permaneder Mengstrasse'ye yerleşti ve ertesi gün Thomas Budambrock ve eşiyle birlikte yemek yedi. Perşembeye rastlayan üçüncü günde Justus Kroger ve eşiyle Gotthold amcanın Bryce Strasse'de oturan eşi ve kızlarıyla onu çok gülünç bulmuşlardı. Ona oldukça sert davranan Sesame Wedgebrot'la zavallı yiyen Clotilde ve bir kese kağıdı dolusu Gutzel bonbon şekeri verdiği küçük Erika ile tanıştı. Bay Permaneder inanılmaz derecede keyifliydi. Rahatına düşkünlüğünü açığa vurmaktan başka bir anlam taşımayan, can sıkıcı iç çekişleri, piposu, tuhaf tuhaf konuşması, yemeklerden sonra saatlerce koltuğuna oturup piposunu tüttürüp içkisini yudumlarken, bir yandan da çene çalmasıyla bu Dambrockların sessiz aile yaşamına bütünüyle yeni ve alışılmamış bir hava getirmişti. Bu soylu eve hiçbir bakımdan yakışmadığı halde mevcut alışkanlıklarının hiçbirini değiştirmiyordu. Sabah ve akşam dualarının hiçbirini kaçırmıyordu. Bayan konsülün pazar okulunu görmek için izin istemişti ve hatta bayanlarla tanışmak için kısa bir süre Kudüs gecelerine bile katılmıştı. Ama Lea Gerhardt okumaya başlayınca dehşet içinde kalarak sessizce salondan sıvışmıştı. Kentte adı çok çabuk duyuldu. Büyük tüccarların evlerinde herkes merakla bu Dambrockların bu Bavyeralı konuğundan söz ediyordu. Ama onun ne tüccar aileleriyle ve ne de borsayla ilişkisi vardı. Mevsim epeyce ilerleyip kentin ileri gelen ailelerinden büyük bir kısmı denize tatile gittiği için konsül de Bay Permaneder'i yüksek sosyeteye tanıtma düşüncesinden vazgeçti. Fırsat buldukça konuğuyla kendisi ilgileniyordu. Bütün büro işlerine ve kentteki görevlerine rağmen konsül Budambrock konuğuna zaman ayırarak şehri gezdiriyor, orta çağdan kalma görülmeye değer yerleri, kiliseleri, kale kapılarını, çeşmeleri ve fıskiyeleri, pazar yerini, belediye sarayını ve gemiciler birliği lokalini gösteriyor ve onu şu ya da bu şekilde eğlendiriyor, borsadaki yakın dostlarıyla tanıştırıyordu. Annesi bayan konsul Budambrock oğlunun bu konukseverliğini büyük bir şükran duygusuyla karşıladığını belirtince Thomas kuru bir sesle şöyle dedi. Ne yapalım anne? Yapmam gerekeni yapıyorum. Onun bu yanıtını bayan konsül duymazdan geldi. Öyle ki gülümsemek şöyle dursun, göz kapaklarını bile kıpırdatmadı. Tersine açık renkli gözlerini sessizce yana doğru kaydırdı ve bir başka konuyla ilgili soruya geçti. Bayan konsul Budambrock konuğu Bay Permaneder'e karşı oğlu Thomas gibi içten bir dostluk besliyordu. Ama kızının aynı şeyi duyduğu söylenemezdi. Şerbetçi otucucarı, Perşembe günleri düzenlenen çocuk günlerinden ikisine katılmıştı. Gelişinin üçüncü ya da dördüncü gününde buradaki bira fabrikasıyla olan işini bitirdiğini laf arasında söylemesine rağmen o günden sonra 1,5 hafta daha geçmişti. Bayan Grünlich Perşembe akşamları toplantısında onun konuşması ve davranışları sırasında aile çevresine Justus amcaya, yeğenleri olan o geveze kızlara ya da erkek kardeşi Thomas'a kaçamak ve ürkek bakışlarla bakmış, yüzü kıpkırmızı olmuş, her tarafı kas katı kesilmiş ve hiç konuşmadan dakikalarca orada öylece durmuş ve hatta odayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bayan Grünlich'in ikinci kattaki yatak odasının yeşil tül perdeleri pırıl pırıl bir Haziran gecesinin ılık nefesiyle hafif hafif kımıldıyordu. Çünkü her iki pencere de açıktı. Süslü karyolanın yanı başındaki komodinin üstünde duran ve içi yarıya kadar yağ dolu çok fitilli bir kandil, gri keten kılıflı yüksek arkalıklı koltuk takımlarının yer aldığı büyük odaya cılız ve solgun bir ışık veriyordu. Bayan Gürünlih yatağına uzanmıştı. Sevimli başını uçlarına dantel geçirilmiş yumuşacık yastıklara gömmüş ve ellerini yorganın üstüne koyup kenetlemişti. Ama gözleri kapanamayacak kadar düşünceli gözleri, upuzun gövdesiyle yanan kandilin çevresinde kanat çırparak sessiz sessiz dönüp duran kocaman bir böceğin hareketlerini izliyordu. Karyolanın yanındaki duvarda şehrin orta çağdaki durumunu gösteren bakıra işlenmiş iki eski resim arasında ve bir çerçeve içinde şu özdeyiş yer alıyordu. Kendini Efendimiz'e emanet et. Ama gece yarısı açık gözlerle yatakta yatarken karar vermek, yalnız başına ve hiç kimsenin bir öğüdüne başvurmaksızın kendi yaşamı üzerine evet ya da hayır demek zorundayken, bu özlü sözler insanı avutabilir mi? İçerisi çok sessizdi. Duvardaki saatin tiktakları ile Tony'nin yatak odasını kapı perdeleriyle ayıran yan odadan Matmadel Jungman'ın hafif hafif öksürük sesleri duyuluyordu yalnızca. Burası hala aydınlıktı. Bu sadık Prusyalı yaşlı kız asma lambanın ışığı altında hala masanın başında oturuyor ve mışıl mışıl uyuyan küçük Erika'nın çoraplarını yamıyordu. Sesemi Wedgebrod'un yatılı öğrencileri yaz tatilinde olduğundan Erika da Mengstrasse'ye evlerine dönmüştü. Bayan Gürünlih derin bir iç çekişle yataktan hafifçe doğruldu ve başını eline dayadı. İda diye seslendi yavaşça. Daha yatmadın mı? Çorap mı yamıyorsun hala? İda'nın evet Tony'ciğim güzelim dediği duyuldu. Hadi uyu artık, yarın sabah erkenden kalkman gerekiyor yoksa uykunu alamazsın. Tamam İda'cığım, beni sabah 6'da uyandırırsın oldu mu? 6:30 bile çok erken olur Tony'ciğim. Araba saat 8'de gelecek. Hadi artık uyu da sabahleyin taptaze ve dinlenmiş olarak kalk. Ama bir türlü uyuyamıyorum. Hey hey güzelim, bak bu hiç doğru değil. Yarın Şivartu'da yorgunluktan bitkin mi düşmek istiyorsun? 7 yudum su iç, sonra sağa dönüp yat ve 1000'e kadar say. Ah İda, biraz yanıma gelsene. Uyuyamıyorum diyorum sana. Öyle çok şey geliyor ki aklıma, başım çatlayacak gibi ağrıyor. Bak sanırım ateşim var. Herhalde midem yine başladı ya da kansız kaldım. Şakaklarımdaki damarlar öyle şişti ki fena halde zonkluyor ve çok ağrı veriyor. Bir sandalye çekildi ve modası geçmiş kahverengi bir elbise giymiş olan İda Jungman'ın kemikli ve iri bedeni kapı perdelerinin arasında belirdi. Ah Tony'ciğim, ah ateşin mi var yoksa? Dur bir bakayım güzelim. Bir kompres yapalım önce. İda Jungman uzun ve sağlam adımlarla ve bir erkek edasıyla yürüyerek komodinin yanına geldi. Bir mendil alıp leğende ıslattı ve daha sonra yatağın yanına gelip ıslak mendili dikkatlice Tony'nin alnına koydu. Tony ıslak bezin üstüne elleriyle birkaç kez bastırarak ovaladı. Teşekkür ederim İda, çok iyi geldi. Ama biraz yanıma yatağımın kenarına otursana. Benim iyi kalpli İdacığım. Gördüğün gibi hep yarın sabahı düşünüyorum. Ne yapsam bilmem ki. Kafamın içinde her şey dönüp duruyor. İda yatağın kenarına oturdu, dikiş iğnesini ve yama yumurtasına geçirilmiş çorabı eline aldı. Ortadan ikiye ayrılarak taranmış kır saçlı başını öne eğerek yorulmak bilmeyen kahverengi parlak gözlerini yama işinden ayırmaksızın şöyle dedi. Ne dersin, yarın sana teklif edecek mi? Evet, bundan %100 eminim İda. Hiç kuşkum yok. O bu fırsatı kaçırmayacaktır. Clara'nınki nasıl olmuştu? O da böyle bir gezintide ama ben bundan kaçınabilirim. Ötekilerin yanından hiç ayrılmam ve onu kendime yaklaştırmam. Böylece her şey bitmiş olur. Zaten öbür gün yola çıkmış olacak. Öyle söyledi bana. Yarın bir şeyler olmazsa burada daha fazla kalamaz. Yarın kesin bir yanıt vermek zorundayım. Ama yarın bana teklifte bulunursa ne yanıt vereyim ona? İda, sen hiç evlenmedin ve bu yüzden yaşamın bu yanını bilemezsin ama dürüst ve akıllı bir kadınsın. Üstelik 42 yaşındasın da bana bir akıl veremez misin? Buna öyle çok ihtiyacım var ki. İda Jungman elindeki çorabı kucağına bıraktı. Evet, evet Tony'ciğim. Bunu ben de çok düşündüm ama sana verecek bir öğüt de bulamadım güzelim. Seninle ve annenle konuşmadan kesinlikle bir yere gitmez o. Ve eğer sen onu istemiyorsan buradan hemen uzaklaştırman gerekirdi. Çok haklısın İda ama bunu yapamadım çünkü sonuçta istiyorum da. Geri dönebilirim, vakit geçmedi daha diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Böyle olunca da kararsızlık içinde yatağa uzanıp acı çekiyorum. Tony'ciğim ondan hoşlanıyor musun? Doğruyu söyle bana. Evet İda, bunu inkar edecek olursam yalan söylemiş olurum. Gerçi güzel bir erkek değil ama evlilikte bunun pek de önemi yok. Çok iyi bir adam. Kötülük nedir bilmiyor, inan bana doğru söylüyorum. Gürünlih'i aklıma getirince aman tanrım çok çalışkan ve akıllı biri olduğunu söylerdi hep ve sahtekarlıklarını pek de güzel örtbas ederdi. Bay Permaneder öyle biri değil. O böyle şeyler yapamayacak kadar rahatına düşkün ve yaşama güzel yönleriyle bakan bir insan. Gerçi bu da bir kusur. Çünkü bu yolla hiçbir zaman milyoner olamayacaktır. Oysa bunu istemiyor da değil. Güney'de söylendiği gibi yavaş yavaş filizlenmeye ve zengin biri olmaya istekli görünüyor. Ama Güney'in insanları hep böyle oluyor. Sana söylemek istediğim de işte bu İda. Çünkü Münih'te ona benzeyen ve onun gibi konuşan arkadaşları ve hemşerileri arasında onu görünce çok sevmiştim. Çok sevimli ve iyi yürekli bulmuştum. Bu duygunun karşılıklı olduğunu da hemen fark ettim. Ama korktuğum şey beni varlıklı bir kadın olduğumdan çok daha varlıklı kadın sanıyor olması. Bildiğin gibi annem bana çok fazla drahoma veremez. Ama bunu önemseyeceğini sanmıyorum, bundan hiç kuşkum yok. Bol paranın onun için hiçbir önemi yok. Söylemek istediğimin hepsi bu işte İdacığım. Daha başka ne söylememi istersin? Münih'te belki böyle Tonycığım ama burada... Evet İda, ama burada ne söylemek istediğimin farkındasın. Burada kendi çevresinden çok uzaklarda olan bu yerde insanların daha başka, daha titiz, daha hırslı ve onuruna düşkün olduğu kentimizde. Burada onun yüzünden sık sık utanmak zorunda kaldığımı senden saklayamam. Ben açık yürekli bir kadınım İda. Bunun kötü bir şey olmadığını bildiğim halde kendi çevremde onun varlığından utanıyorum. Bak dinle, konuşma sırasında beni yerine bana dediğine sık sık tanık oldum. Güney'de böyle şeyler olur İda. Böyle şeyler sıkça duyulur oralarda. En kültürlü kişiler bile keyifli anlarında bu tür konuşma yanlışlıkları yaparlar. Ama orada hiç kimseyi rahatsız etmez bu. Bunu hiç kimse umursamaz ve duyunca da hiç kimse buna şaşırmaz. Ama bizim burada öyle değil. Permaneder Bavyeralı lehçesiyle konuşurken annemin yandan bir süzüşü var ki Tom da kaşlarını kaldırıyor. Justus amca aniden irkiliyor ve Kregerlerin hep yaptığı gibi gülmemek için eliyle ağzını kapatmak zorunda kalıyor. Pififi Budenbrock yüzünü annesine ya da Frederick'e ya da Henriette'ye çeviriyor. Öyle çok utanıyorum ki hemen odadan kaçmak istiyorum. Onunla evlenmeyi düşünemiyorum. 32. ayrımın sonu. Sayfa no 300. Devamı 33. ayrımda.